Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 14. ayrım. Tahta tekerleklerin kaldırım taşları üzerinde ilerlerken çıkardığı gıcırtılı sesi dinlediler bir süre. Keskinin dış mahallelerini geride bırakıp toprak yola çıktıklarında tekerlek sesleri nispeten azalmıştı. Ama bu kez de arazinin engebeli, inişli çıkışlı olması yüzünden daha çok sarsıntı hissediyorlardı. Arabanın hoplaya zıplaya çukurlara girip çıkması, engebenin az olduğu daha düzgün yerlerde ise tek düzeleşen titreşimlerle sarsılması beşik gibi gelmişti Ali'ye. Hareket ettiklerinden beri kollarını bacaklarını salmış, pestil gibi uyuyordu annesinin kucağında. Kimi yerde bozulup, kimi yerde düzelen yolların durumuna göre hızlanıp yavaşlayarak yol alıyorlardı. İlginçti. Ne arabacı teklif ediyordu ne de yolcular. Çocuk uyuyor diye miydi bu inatçı suskunluk? Hayır, onlar konuşsalar da salıncaktan farksız bu tahta arabada gene mışıl mışıl uyuyacaktı Ali. Hepsinin kafasında ve gönlünde yer yer birbiriyle çakışan, yer yerde zıtlaşan ve çelişen düşünceler ve duygu patlamaları olduğu içindi bu suskunluk. O morfya her ne kadar dik durmaya ve sağlam görünmeye çabalasa da içten içe hayata karşı büyük bir yenilgi aldığını düşünmekteydi. Erkek gibiydi, güçlüydü, falandı filandı. Hepsi hikayeydi bunların. Kolay mıydı kadın başına bunca yükün altından kalkmak? Bir avuç toprağın altında yatıyor olsa bile biricik vazgeçilmezinden, Dimitris'inden ayrılması bile başlı başına bir yıkımdı o morfya için. Kocasıyla beraber yaşamının en güzel anılarını da geride bırakmak zorunda kalmıştı. Ne var ki bunların hepsinin üzerine sünger çekmesi gerekiyordu. Kişisel acılarını öne çıkarmaya hakkı yoktu. Kararlıydı. Bundan sonrasında duygularını daha da geriye itecek, düşüncelerini ve mantığını eskisinden de fazla öne çıkaracaktı. Kızı için, torunu için böyle davranmaya mecburdu. Patricia ise tek kelimeyle perişandı. Annesinden çekinmese, yüreğinden yükselen isyanı haykırarak, bağırıp çağırarak dışa vuracaktı ama yapamıyordu. Sessizdi çığlıkları, gözyaşları sessizdi. Ali'nin minik ellerini avucunun içine hapsetmiş, bıraksa o an yıkılıverecek bedenini ondan aldığı güçle dik tutabiliyordu. Yola çıktıklarından bu yana koskoca bir düğüm peydahlanmıştı boğazına. Ne yapsa geçmiyordu. Gözlerinin önünde Taceddin vardı hep. Arkalarından ne yapmıştı acaba? Nasıl öğrenmişti gittiklerini? Öğrenince Patrice gibi kahrolmuş muydu o da? Aralarında en sakin görüneni Eleni'ydi. Ne fırtınalar kopuyordu oysa içinde. Dimitri'nin annesi Dora'nın uzaktan akrabası oluyordu Eleni. Küçük yaşta annesi ölüp babası bir başka kadınla evlenince yanına almıştı küçük kızı Dora. Dimitri ile beraber kardeş gibi büyümüşlerdi. Hiç evlenmemişti. Dora'nın ölümünden sonra o morfya sahip çıkmıştı Eleni'ye. Eleni de o günden beri hep yanında olmuştu o morfyanın. Biricik dert ortağı, can yoldaşı ve her konuda en büyük yardımcısıydı. Gözlerini mışıl mışıl uyuyan Ali'nin üzerinden ayıramıyordu Eleni. Babası varken babasız kalmış bu el kadar bebe, gidecekleri o yabancı topraklarda, huyunu suyunu bilmedikleri insanların arasında nasıl büyüyüp adam olacaktı? İkisine de acıyordu Eleni. Hem Omorfia'ya hem de Patricia'ya. Nasıl da rol yapıyorlardı birbirlerine. Ana kız birbirlerine sarılıp şöyle doya doya bir ağlasalar, rahatlayacaklardı belki. Patricia iyi görünebilmek uğruna elinden gelen gayreti gösterse de usul usul inen gözyaşlarına söz geçirememiş, içini çeke çeke usul usul ağlıyordu zaten. O morfya da kızının hatırına gururunun çelikten duvarlarını bir kereliğine olsun yıkmaya göze alsaydı ya. Dillerine kilit vurmuş yolcuların arabacısı da suskundu. Konuşmayı, arabasına binen herkesle uzun uzun sohbet etmeyi pek severdi oysa. Anasının kucağında uyuyan şu çocuğa takılmıştı aklı. Nasıl da kendi çocuğuna benziyordu. 3 sene olmuştu Hatice ile evleneli. 2 yaşındaydı oğlu. Bu çocuk az daha büyüktü sanki kendi çocuğundan. Babası neredeydi acaba? Böyle bir yolculuğa çıkarken yanlarında olmadığına göre ölmüş müydü ki? Bu yüzden mi durmadan ağlıyordu o genç kadın? Canı sıkılmıştı seferin. Bütün dikkatini yola vererek kafasını dağıtmaya çalıştı. Elin çocuğu için dertlenmek ona mı kalmıştı? Babalar birbirini tanır. İç Anadolu bozkırlarının ortasında, yanları sıra bir belirip bir kaybolan Kızılırmak'ın yoldaşlığıyla, çoğu yeri bozuk, incecik bir yol üzerinde ilerliyorlardı. Zorlu geçeceği baştan belli yolculuklarının başındaydılar henüz. At arabasıyla Yahşi Han'a kadar gidip oradan trene bineceklerdi. Tren yolculuğunun arabadan daha konforlu olmayacağı kesindi. Ankara üzerinden İstanbul'a, oradan da gemiyle Yunanistan'a geçeceklerdi. Ağaca avuç içi kadar yeşilliğe hasret, çorak bir araziydi içinden geçtikleri. Sarıya kesmişti dört bir yan. Güneş tam tepelerindeydi. Sıcak iyiden iyiye bastırmıştı. Biraz ileride, yolun sağ tarafında, çöl ortasında vaha misali beliriveren yeşilliğe doğru kırbaçladı atlarını sefer. Nehir kenarıydı, serindi, ferahlık veriyordu insanın içine. Burada biraz dinlenebilirlerdi. Atların dizginlerine asıldı, arabayı durdurdu. Canına yandığımın suyu dedi, değdiği yeri cennete çeviriyor mübarek. Atladı arabadan. Hadi inin siz de, dedi, soluklanalım biraz. Ali uyanmıştı. Yüzüne vuran güneş ışığından kaçmak ister gibi gözlerini kırpıştırarak meraklı bakışlarını çevresinde gezdirdi. Burası neresi? Diye sordu. Evinde yatağında uyanıp şefkatle başının okşanmasına alışkın çocuk, kuş uçmaz, kervan geçmez bozkırı yadırgamıştı belli ki. Omorfia ile Patrisya'nın cevap vermeye niyetli olmadıklarını gören Eleni atıldı. Gezmeye gidiyoruz yavrumu. Sinirle güldü Omorfia arabadan aşağı inerken. Gezmeye ya, dedi dişlerinin arasından. Seyrana çıktık. Zil takıp oynayacağız birazdan. Ali'yi Omorfia'nın kucağına verdi Patrisya. Ayağını tahta basamağa koyup indi arabadan. Arkasından da Eleni. Babam nerede? Hepsini irkiltti bu beklenmedik soru. Zeferi bile. Kimsenin cevap vermediğini görünce huysuzlandı Ali. Neden o da bizimle gelmedi? Omorfia duymazdan geldi. Patrisya da ise ağzını açıp tek laf edecek hal kalmamıştı. Gelecek mi? Ali'nin sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Kimseden ses çıkmayınca iyice hırçınlaştı. Babam gelecek mi? Gelecek. Seferdi. Üstüne vazifeymiş gibi atılıvermişti ortaya. Ne yapsın, dayanamamıştı çocuğun sızlanışlarına. Omorfia'nın sert bakışlarını aldırmadan tekrarladı. Gelecek. Bütün dikkati Sefer'in üzerinde toplanmıştı Ali'nin. Bu amca kim anne? Patrisya yerine Sefer verdi cevabı. Adım Sefer ama sen arabacı amca diyebilirsin bana. Arabaya, atlara, Sefer'e uzun uzun baktı Ali. Hepsini de sevmişti. En çok da arabacı amcayı. Babasının geleceğini bir tek o söylemişti çünkü Ali'ye. Sefer'in karşısına geçti, gözlerini gözlerine dikti. Sen benim babamı tanıyor musun arabacı amca? Ne diyeceğini bilemedi Sefer. Arka arkaya birkaç kez yutkundu, münasip görmediği kelimeleri dilinin ucundan geriye gönderdi. Babalar birbirini tanır, dedi. Ali'nin yüzü, babasını tanıyan, onun yanlarına geleceğini bilen birini bulmanın çocuksu sevinciyle aydınlandı. Bir bakıma doğruydu Sefer'in söyledikleri. Gerçekten de birbirlerini tanırdı babalar. Bu bir damlacık çocuktan ayrı düşmüş babanın duygularını da ancak bir başka baba anlayabilirdi. Sefer'in şu an Ali'den ayrılmış, o hiç tanımadığı adamın çektiği acıları birebir kendi içinde hissettiği gibi. Hiçbir baba güle oynaya ayrılmazdı evladından. Vardı mutlaka bir sebebi. Ya şu gencecik kadına ne demeliydi? Yola çıktıklarından bu yana gözünün önü kurumamıştı garibin. Ali'nin babasını çok seviyordu demek. Hem karısından hem çocuğundan ayrı düşmüş o adamın yerinde olmayı, isterse Karun kadar zengin olsun, asla istemezdi Sefer. Tahta kasanın üzerindeki torbalardan birini açıp, dökülmesin diye sıkıca tıpaladığı süt şişesini çıkardı Eleni. Bardağı doldurup içirmeye başladı Ali'ye. ''Biz de acıktık yahu'' dedi Sefer. ''Azığınız yok mu hanımlar?'' ''Çocuğun sütünü içireyim, hazırlarım bir şeyler'' dedi Eleni. Bardağı Eleni'nin elinden aldı Omorfia. ''Ali'yi bana bırak'' dedi. ''Sofrayı hazırla sen.'' ''Sofrayı.'' Kendi söylediğine kendi güldü Omorfia. Mükellef bir ziyafet sofrası kurulacaktı sanki. Öncelikle küçük denklerden birinin ağzını araladı Eleni. İnce bir kilimle küçük bir sofra örtüsü çıkardı dengin içinden. Kilimi yere serdi, sofra örtüsünü de onun önüne. Yiyecek torbasını indirdi arabadan. Peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, bazlama, peksimet. Günlerdir yolluk niyetine hazırladıkları ne varsa hepsinden azar azar birkaç küçük tabağa taksim etti. Buyurasın Sefer Efendi. Biraz önceki iştahından eser kalmamıştı Sefer'in. Günlerce sürecek meşakkatli yolculuğun azığıydı sofra örtüsünün üzerindekiler. Sonraki günlerde büyük bir ihtimalle bu zenginlikte olamayacaktı sofraları. Küçük bir tabağa bir parça peynirle birkaç tane zeytin aldı Sefer. Yanlarına bir parça bazlama, küçük bir de peksimet koydu. Yumurtaya dokunmadı. Bir daha kim bilir ne zaman yumurta haşlayacak fırsatı ve imkanı bulabilecekti bu zavallılar. Tabağını alıp biraz ötedeki ağacın altına çökercesine oturdu. Boğazında büyüyordu lokmalar. Yolları birbirine bağlayan adam da o. Nice ayrılıklara, nice kavuşmalara şahit olmuştu bugüne kadar. Ama hiçbirinden bu kadar etkilenmemişti. Ali'nin varlığı mıydı onu bu denli duygusallaştıran? Galiba. Hasretle titreyen, küçücük bir yüreğin karşısında kayıtsız kalamamıştı. Sütünü bitirmişti Ali. O Morfia'nın eline tutuşturduğu haşlanmış yumurtadan küçük ısırıklar alarak Sefer'in yanına geldi. Senin de baban var mı Arabacı amca? Ağzındaki lokmayı çiğnemeden yutuverdi Sefer. Yok, dedi. Öldü diyemedi. Uzaklara gitti benim babam, diye mırıldandı. Çok ağladın mı o gidince? Ağladım, kahroldum onun ardından. Alışamadım yokluğuna. Hiç kimse, hiçbir şey babanın yerini tutmuyor. Bunların hiçbirini söyleyemedi Sefer. Şunca ağız çocuk, farkında bile olmadan babasının yokluğunu Arabacı amcasıyla paylaşıyor, onunla dertleşiyordu kendince. Onu daha fazla üzeceğine, oyalayacak bir şeyler yapmalıydı. Tam o sırada geldikleri yolun başında birkaç at arabası belirmişti. En erken çıkan Sefer'in arabasıydı. Geriden gelenler de yetişiyorlardı onlara. Şu gelen arabalara bak hele diyerek Ali'nin dikkatini başka yöne çekmeye çalıştı. Sefer'in gösterdiği tarafa baktı Ali. Ama bizim arabamız daha hızlı gidiyor değil mi? Tabii ki bizi kimse geçemez. Atlarımız güçlüdür bizim. Ne kadar yol gitseler yorulmazlar. Çocuksu bir neşeyle kollarını iki yana açtı Ali. Sarılıverdi Sefer'e. Sarmaş dolaş oluverdiler bir anda. Seni çok seviyorum Arabacı amca. Eli ayağı iniverdi Sefer'in. Sıcacık bir şeyler aktı yüreğine. Aynı hızla buz kesti yüreğindeki sıcaklık. Neydi bu şimdi? Seni çok seviyorum baba demek isterken yanlışlıkla söylenivermiş gibi. İçi bulanmıştı Sefer'in. Ali'yi saran kolları gevşedi. Doğrulup kalktı. Hadi hanımlar dedi. Toparlanın da hareket edelim artık. Keskin'den hemen arkalarından hareket edip yarı yolda kendilerine yetişen kafiliye dahil oldular. Ne kadar kalabalık olsak o kadar iyidir, diyordu Sefer. Çeteciler kol geziyor şu karşı dağlarda. Eşkıyası, iti, uğursuzu. Ne ararsan var. Donuna kadar soyuyorlar adamı. Parasını, altınını vermemek için karşı koyanlara doğruyorlar oracıkta. Uyumuyordu artık Ali. Annesinin kucağından Arabacı amcasına laf yetiştiriyordu. İkisinin konuşması dışında ses çıkmıyordu hiçbirinden. O Morfia ile Eleni az da olsa kısa cümlelerde buluşup daha çok bakışlarıyla anlaşırlarken Patricia o kadarına bile katılmadan kendi tek kişilik dünyasında sürdürüyordu yolculuğunu. Kafile halinde yol alırken hızları kesilmiş, daha ağır ilerler olmuşlardı. Keskin'le Yahşihan arasındaki 20-25 kilometrelik yolun sonu gelmiyordu bir türlü. Hava kararmadan yetişebilseydik bari diye söylendi o Morfia. Trenin akşam saatlerinde kalkacağını söylemişlerdi. Aceleye mahal yok dedi Sefer. Az bir yolumuz kaldı. Anadolu-Bağdat Demir Yolları Müdüriyeti mübadiller için gün aşırı geceleri birer tren kaldırmayı taahhüt etmişti. Her vagonda 30 kişi gönderilmesi öngörülmüştü. Treni kaçırmak ya da yer bulamamak bir sonraki treni beklemek anlamına geliyordu ki o Morfia'nın gözünü korkutan da buydu. Yahşihan Irmak istasyonuna geldiklerinde ana baba günüydü ortalık. Kendilerinden önce istasyona varan arabalar yolcularını ve eşyalarını boşaltmaya koyulurken inmeyin siz dedi Sefer. Gidip bakayım hele ne zaman gelecekmiş tren. Az sonra dönen Sefer'in verdiği haber hiç de iç açıcı değildi. Arıza yapıp yolda kalan tren en erken sabah saatlerinde gelebilecekti. İnelim biz, dedi Omorfia, sen de vakitlice yola çıkarsın. Omorfia'nın yüzüne ters ters baktı Sefer. Onları öyle sersefil bırakıp keskine dönmek delikanlılığa sığar mıydı? Aklından geçenleri söylemedi ama. Canımı sokakta bulmadım ben, diye güldü. Çeteciler kurbanlarını tek tek ağlamayı sever. Gece vakti yollara düşeceğime, sabah ola, hayrola. Hava kararmaya başlamıştı. Arabalardan inen yolcular, geceyi garın yanındaki açıklıkta geçirmeye hazırlanıyorlardı. Ne duruyorsunuz öyle, dedi Sefer. Sabaha kadar arabada mı oturacaksınız? İlk Omorfia indi arabadan, arkasından diğerleri. Kilimler serildi gene yerlere. Acıktın mı Sefer Efendi, diye sordu Eleni. Bu sefer kibar davrandı Sefer. Bir iki lokma bir şey verirsen yerim, dedi. Gündüzki gibi sofralar kurulmadı bu kez. Ali sütünü içti, diğerleri birer parça peksimetle geçirdiler öğünü. Yatmaya gelmişti sıra. Aylardan Ağustos'tu ama geceleri soğuk oluyordu. Ali'ye Eleni'nin ördüğü kalın hırkayı giydirdiler. Günlerdir, uyku nedir bilmeyen Patricia daha fazla direnemedi yorgunluğuna. Arabanın kasasına kıvrıldı. Ali'yi yanına yatırdı. Battaniye ile üstlerini örttü Omorfia. Eleni de onlara yakın olmak için arabanın yanına serdiği kilimin üzerine uzandı. Sefer birkaç parça kurumuş otu üst üste yığdı, oluşturduğu derme çatma yatağın üzerine uzandı. Az sonra da horul horul uyumaya başladı. Arabacının uykuya teslim olmuş hantal bedenine kuşkuyla baktı Omorfia. Başlarındaki tek erkek oydu. Bu mu koruyacaktı hepsini? İş başa düşmüştü. Arabaya yakın, geniş gövdeli bir ağaca verdi sırtını. Bu gecenin gönüllü bekçisi oydu. Herkesin uyuduğundan emin olunca, oturduğu yerden kalktı, kunduralarını çıkardı. Çıplak ayaklarıyla toprağa bastı. Birkaç adım attı. İrili ufaklı taşlar, kurumuş, keskinleşmiş ot parçaları battı ayaklarına. Aldırmadı, yürümeye devam etti. Bu fırsat bir daha ele geçmezdi. Memleket toprağına basmanın, onun varlığını bedeninin derinliklerinde hissetmenin verdiği sızılı mutluluğu doya doya çekti içine. Çok iyi biliyordu ki, yaşadığı o anın asla tekrarı olmayacaktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 15. ayrımda.